Kitabın adı Portre'deki Ölüm, yazarı Nora Roberts, 25. ayrım, bölüm 12. Rourke eve geldiğinde Eve'in kusmuk yeşili polis aracını giriş merdivenlerinin önünde görünce karısının ondan önce geldiğini anladı. Henüz onunla ya da başka biriyle konuşmaya hazır hissetmiyordu kendini. Ama yaşamının çoğunda ona babasından çok daha yakın olan adamın kırık bir bacakla ortada dolaşıyor olması artık Rourke'un göz ardı edebileceği bir durum değildi. Önce bir Somerset'i kontrol edecek, sonra yorgunluk ve öfkesini spor yaparak biraz atmaya çalışacak, belki biraz da yüzecekti, belki de oturup içerdi. Ne işe yararsa işte. Toplantılar bir işe yaramamıştı. İşini yapma ve yürütme konusunda günün getirdikleriyle yüzleşmek de bir işe yaramamıştı. Yaptığı hiçbir şey, yüzü solmuş morluklarla dolu o kızıl saçlı güzel kızın görüntüsünü zihninden silmeyi başaramamıştı. Sadece başka bir şeyler deneyecekti işte. İçeri girdiğinde Eve'in holde ya da ön salonda olmadığını görünce rahatladı ve hemen ardından hissettiği rahatlık yüzünden kendini suçlu hissetti. Ama şu anda onun karşısına çıkabilecek gücü olmadığını kabul etmek zorundaydı. En son ne zaman kendini bu kadar yorgun hissettiğini hatırlamıyordu. Kafasının en son ne zaman bu kadar karışık olduğunu. Evrak çantasını kenara bıraktı ve yukarı doğru kıvrılan geniş merdivenlere baktı. Muhtemelen üst kattaki ev ofisinde çalışıyordu ve Rourke eşinin bir süre başka bir şeyle ilgilenemeyecek kadar davasına dalmış olmasını diledi. Bu en azından biraz zaman kazandırırdı. Yine de tereddüt etti. Eve'i iyi idare edememişti. Aslına bakılırsa dünden beri hiçbir şeyi doğru düzgün idare edemiyordu. Sadece biraz tek kalmaya ihtiyacı olmuştu. Bir erkeğin buna hakkı vardı sonuçta, değil mi? Eğer bildiği bütün dünyası altüst olmuşsa, Tanrı aşkına bir adamın tek başına kalıp biraz düşünmeye ihtiyacı olabilirdi. Rourke bir elini saçlarının arasından geçirdi ve bir küfür savurarak Somerset'in odasına doğru döndü. Somerset'in dairesinden yükselen bangır bangır müzik üç oda öteden duyuluyordu. Rourke bir an hızla arkasını dönüp uzaklaşmak istedi. Mavis. Tanrı şahidi olsun Rourke o kadına tapardı ama şu anda hiç onunla karşılaşacak enerjisi yoktu. Diğer taraftan Mavis oradayken giderse ziyaretini daha kısa kesebilirdi. Rourke ilerleyerek içeri girdi. Başka bir zaman olsa heybetli yardımcısını beline kadar çıplak halde ve yüzünde masmavi bir maskeyle bir bakım masasına uzanmış bulduğunda kahkahalarla gülerdi. Karısının bu gezegen ve gezegen dışında ciddi anlamda çekinip korktuğu nadir insanlardan biri olan Trina, Mavis'in müzik disklerinden birinden yükselen müziğe uygun ayak hareketleri eşliğinde Somerset'in maskesini kontrol ediyordu. Trina, kuzguni siyah renkli saçlarını neredeyse 3 numara sayılacak kadar kısa kestirmiş ve kafatasının arka kısmını fosforlu pembe bir kelebek motifiyle taçlandırmıştı. Geçici dövmeyle, en azından Rourke öyle olduğunu düşündü. Resmedilen aynı motifi ağzının kenarında, omuzlarında ve etkileyici göğüslerinin üzerinde görmek de mümkündü. Suç ortağı Mavis, kocaman geniş bir sürahiye pembe köpüklü bir sıvı boşaltıyordu. Rourke bunun bakıma dair bir şeyler mi yoksa içecek mi olduğunu pek çıkaramadı. Mavis'in saçındaki ziller hala duruyordu ve güneş sarısı bir tulum giymişti. Kalçalarının üzerinde G-string ve deri botlar giymiş çıplak bir kadın resmi vardı. Hasta bakıcı Spence ise ayaklarını fokurtular yükselen mavi bir suyun içine daldırmıştı. Gözlerinin üzeri bir maskeyle örtülüydü ve kulaklarında kocaman kulaklıklar vardı. Saçı yoğun, yeşil bir lapayla kaplıydı. Mavis elinde sürahiyle dönerken Rourke'u fark etti. ''Rourke, gelmişsin. Somerset'in muhteşem ötesi güzellik salonuna hoş geldin. Çilek ezmesi ister misin?'' Rourke, genç kadının pembe köpüğü kastettiğini düşündü. ''Teşekkürler, hayır.'' Dallas üst katta saklanıyor. Hadi git de onu buraya gelmeye zorla, olur mu? Trina'nın ona uygulamak istediği yeni bir cilt bakımı ürünü var ve... Mavis'in cümlesi yarım kaldı. Rourke'u bir seneden uzun bir süredir tanıyordu ve ilk kez gözlerinin altında gölgeler olduğuna şahit oluyordu. Her şey yolunda mı? Evet. Rourke Somerset'e yaklaştı. Sen iyi misin? Mavi maskenin arkasından Rourke'a yönelen gözlerde Biraz şaşkınlık, biraz da panik vardı. Bir an hafif bir umut kıpırtısı da belirdi. Benim için böyle zahmete girmelerine gerek yok. Eve geldiğine göre hani o konuşmamız gereken konuları. Aslına bakarsan benim ilgilenmem gereken bazı işler var. Evet ama... Somerset, Rourke'un eline uzanarak sıkıca kavradı. Kızlara da söylediğim gibi o Rundale raporu hakkında ve diğer mesele hakkında görüşmemiz gerek. Onu böyle meşgul edersen yaptıkların bir işe yaramaz. Trina Rourke'a sert bir bakış attı. Dinlenip rahatlaması lazım. Asıl ihtiyacı olan şeyi yoğun bakımlarla geçireceği bir hafta. Cildini epey düzeltebiliriz. Saçı fena değil. Trina uzanarak yaşlı adamın saçından bir tutam tuttu ve parmakları arasında test etti. Yine de işin bittiğinde daha iyi olacak. Eminim. Rourke. Somerset'in sesi bir an boğazını sıkmışlar gibi çıkmıştı. Sonra boğazını temizledi. Bir dakika konuşabilir miyiz? Sonra. Şimdi. Bu kez sesi gayet sertti. Hanımlar, bize birkaç dakika izin verir misiniz? Elbette, dedi Mavis. Trina itiraz edemeden önce. Tren, hadi şu hazırladığım kokteylleri mutfağa götürelim. Rourke'a dönerek parmağıyla Spence'i işaret etti. Onu dert etmeyin. Trina rahatlama ve meditasyon programına aldı onu. Kafası bir dünya şu anda. Mavis, Rourke'a son kez endişeli bir bakış attıktan sonra Trina'nın elini yakaladı ve onu dışarı doğru çekti. Sadece iyi niyetle sana yardımcı olmaya çalışıyorlar, diye başladı Rourke. O konuda bir endişem yok. Seninle ilgili endişelerim var. İyi görünmüyorsun. Meşgulüm Somerset. Her zaman meşgulsündür sen. Sorun ne? Hasta mısın? Tanrı aşkına, hayır hasta değilim. Lanet olsun, müzik dursun. Hala son ses devam eden müzik anında sustu. Bu ara yapmam gereken daha çok şey var. Sen hareket edemeyecek durumda olduğundan işlerim daha da yoğunlaştı. Ben hareket edemeyecek durumda değilim. Gayet kendim... Lanet bacağını kırdın. O yüzden arkana yaslan ve bir an evvel iyileşmeye bak. Ayrıca bu kadınlarla buraya tıkılıp kaldıysan da arkana yaslanıp keyfini çıkarmaya çalış. Sana yardım edebileceğim bir şey yok. Herhangi bir konuda sızlanıp durmanın anlamı yok. Somerset, sandalyesinin kolunu sımsıkı kavramıştı. Ses tonuna dikkat et. Ben ne sızlanıp dururum ne de benimle bu şekilde konuşmana müsamaha gösteririm. O konuda pek fazla seçeneğin yok, değil mi? Terbiye dersleri vermen gereken bir çocuk değilim artık. Bir çalışanım olduğun sürece de seninle istediğim gibi konuşurum ve açıkçası burada kalıp yüzü ne olduğu belirsiz bir bulamaçla kaplı, yarı çıplak bir adamla tartışarak vaktimi daha fazla harcamak istemiyorum. Rourke kızla dışarı çıkarken Somerset arkasından baka kaldı. Boğazına bir yumru oturmuştu. Aksi halde aklının ucundan dahi geçirmeyeceği bir şey yaparak dahili ev içi linke uzanmazdı. Ne var? Dedi Eve hırsla. Sonra ekranında beliren görüntü karşısında gözlerini kapadı. Yüce Tanrım, gözlerim! Görüntü kapansın Tanrı aşkına! Susar mısın? Rourke'un bir sorunu var. İyi değil. Ne? Ne demek istiyorsun, hasta mı? İyi olmadığını söyleyebilirim sadece. Ben bir şey yapamayacak durumda olduğumdan konuyla senin ilgilenmeni bekliyorum. Nerede şimdi? Evde bir yerde. Onu bul. Sorun neyse hallet. Eve'in tek söyleyebildiği tamam oldu. Hemen monitörden bir arama yaptığında Rourke'un spor salonunda olduğunu öğrendi. Görüntülü tarama moduna geçtiğinde onun üzerini değiştirip şortunu giydiğini gördü. Çok yorgun göründüğünü düşündü. Sadece yorgun da değildi ki yorgun görünmek bile onun için yeterince nadir bir durumdu. Oldukça bitkin de görünüyordu. Kocası ağırlıklara yöneldiğinde Eve biraz beklemeye karar verdi. Devam et diye düşündü, biraz terleyip öfkeni at. Eve olsa öyle yapmak isterdi. Eve'i endişelendiren sadece gözlerinin altındaki gölgeler değil, ağırlıkları indirip kaldırırken yüzünde beliren o donuk ifadeydi. Buz gibi sert ifade. Kendini çok zorluyordu. Bir şey için mi cezalandırıyordu kendini? Tanrım, neler oluyordu? Rourke çalışmaya devam ederken, Eve ofisinde volta atıp nasıl bir yaklaşım kullanması gerektiğini düşündü. Rourke çok yoğun çalıştığı bir 30 dakikadan sonra havuza geçti. Hızlı, sert ve son güçle atılan kulaçlardı bunlar. Fazla sert diye düşündü Eve ve artık neredeyse gidip onu durdurma noktasına geldiğinde kocasının durup sırt üstü uzandığını gördü. Onu böyle suyun üzerinde gözleri kapalı ve acısı yüzünün her çizgisine dolmuş halde görmek Eve'in kalbini sıkıştırıyordu. "Sorun ne?" diye mırıldanarak parmağını ekrana uzatıp genç adamın yüzüne dokundu. "Neden bu kadar mutsuzsun?" "İş?" Hayır, mantıklı değildi. Eğer işle ilgili bir sorun olsa kızardı belki ama zorluklar hoşuna giderdi. Hatta enerjisi artardı. Asla mutsuz olmazdı. "Somerset?" O da mantıklı değildi. Eve doktorlarla bizzat görüşmüş ve korkuluğun gayet hızlı bir şekilde iyileştiğini, hatta programın önünde olduğunu çoktan öğrenmişti. "Belki benle ilgili bir şeydir," diye düşündü Eve yoğun bir korkuyla. "Belki bana olan hisleri bir şekilde değişmiştir." Sonuçta düşünüldüğünde aralarındaki her şey çok hızlı gelişmişti. Her şey çok hızlı olup bitmişti. Ve olanlar hiç mantıklı değildi. En azından iyi ve hiç mantıklı gelmemişti. Eğer Rourke artık onu sevmekten vazgeçtiyse mutsuz, suçlu, yorgun ve kafası karışık hissetmez miydi? Yani şu anda Eve'in onun yüzünde görebildiği bütün o hisleri? Bütün bunlar saçmalıktı. Rourke sudan çıkarken Eve ayağa fırlayarak masasını tekmeledi. Saçmalık. Ve eğer saçmalık değilse de gerçekten öyleyse onunla işi bittiğinde Rourke şu andakinden çok daha mutsuz, suçlu, yorgun ve kafası karışık olacaktı. Doğruca mutfağa gitti, bir şişe şarap çıkardı ve doldurduğu kadehi kafasına dikip bitirdi. Kendine gelmesi için ona birkaç dakika daha verip sonra doğruca yanına gidecekti. Rourke tam duştan çıkıyordu ki Eve banyoya girdi. Ya da kavgaya hazır bir halde banyoya daldı demek daha doğru olurdu. Rourke'un beline bir havlu dolamasını izledi ve gözleri aynada buluştu. "Bok gibi görünüyorsun." "Teşekkürler sevgilim." Eve, kocasının gülümsemeden konuştuğunu fark etti. Ne bir sıcaklık, ne muzipçe bir parıltı. Rahatsızlık bile yoktu sesinde. Hiçbir şey yoktu. "Sana söyleyeceğim şeyler var. Pantolonunu giy." "Beklemek zorundalar. Birazdan katılmam gereken bir konferans toplantı var." Yalandı. Rourke daha önce ona hiç yalan söylemediğini düşündü ve bu hiç hoşuna gitmedi. "Sensiz bir toplantı olacak." Eve banyodan çıkarak dış kapıya doğru gitti ve çarparak kapadı. Kapıdan çıkan ses Rourke'un zaten ağrıyan başına saplanan bir bıçak gibi olmuştu. "New York'ta salınan katil piçleri yakalamaya çalışmıyorum belki ama benim işim de en az seninki kadar önemli." Rourke giysi dolabına giderek bir pantolon çıkardı. "Müsait olmadığın bir anda sana işini bırak beni dinle yapmıyorum değil mi? Sanırım senin kadar düşünceli ve uyumlu bir insan değilim." "Evet, şok haber. Sonra konuşuruz," dedi Rourke pantolonunu giyerken. "Benimle şimdi konuşacaksın." Rourke başını kaldırıp soğuk bir tavırla baktığında Eve çenesini kaldırmakla yetindi. "Beni devirip geçmeden bu odadan çıkamazsın ve görünüşe bakılırsa şampiyon, seni yere sermem 30 saniye bile sürmez." Rourke, öfkesinin üzüntünün üzerine çıkmaya başladığını hissedebiliyordu. "O kadar emin olma. Kavga mı istiyorsun?" Eve, ağırlığını diğer ayağına alıp pozisyonunu değiştirdi. "Hadi, gel." "Başka zaman, hiç havamda değilim." Rourke, yana çekilmesi için Eve'in koluna hafifçe dokundu. Eve onu sertçe iteledi. Adamın gözlerinin öfkeyle parladığını görmek Eve'i mutlu etmişti. "Sakın." Rourke'un konuşması sessiz ve çok sakindi. "Neyi yapmayayım?" Eve onu tekrar iteledi ve genç adamın ellerini yumruk şeklinde sıktığını gördü. "Bana yumruk atmak mı istiyorsun? Hadi durma, devam et, hadi." "Beni biraz rahat bırakmanı söylüyorum sadece." Eve ellerini Rourke'un çıplak göğüslerine koyarak sertçe iteledi onu. "Bırakmıyorum. Beni zorlama." Eve sonraki hamlesine hazırlanırken Rourke onu bileklerinden yakaladı ve kendine doğru çektikten sonra sertçe itti. "Bir de senin ensemde soluyup durmana ihtiyacım yok. Yalnız kalmak istiyorum," dedim. "Etrafımda olmanı istemiyorum." "Etrafında olmamı istemiyorsun." Bir bıçak tek hamlede boğazını kesmiş gibi hissetti Eve. Acısız, kansız tek bir hamle. Rourke'u son gücüyle iteleyerek duvara yapıştırdı. ''Seni aşağılık herif! Beni buraya getiren sensin!'' Rourke, 10 saniye süren zorlu bir mücadeleden sonra pozisyonlarını tam tersine çevirdi. Artık duvara yapışık olan Eve, kocasının içinde umduğundan daha fazla güç olduğunu görmüştü. Yine de karşı saldırıya devam etti. Dirseğini Rourke'un çenesine doğru savururken bacağını kaldırıp onun beline doladı ve son gücüyle itti. Birlikte yere yuvarlandılar. Eve, kendi içinde yanan öfke alevinin Rourke'un yüzünde de yankılandığını gördü. Hafifçe doğruldu. Rourke bir an uçuşan yıldızlar gördü ve sonrasında bastırmaya çalıştığı öfkeye kendini bıraktı. Yerde alt alta üst üste savrulmaya başladılar. İçinde bir şeyler çatlayıp dağılmaya başlamıştı. En dipte kilitli o yerin dalgalanmaya başladığını hissediyordu Rourke. Dağılmak istiyordu. Yayılıp hafiflemek istiyordu. Nefes nefese mücadeleleri devam ederken Eve'in boynundaki uzun altın zincirin elmas kolye ucu dışarı çıktı ve Rourke'un yanağını çizdi. Rourke yorgun ve bitkin bir şekilde gardını düşürdü ve Eve'in üste geçmesine izin verdi. Tamam, devam et. Rourke gözlerini kapadı. Bütün öfkesi geçmiş, dağılmıştı. Seni incitmeyeceğim. Beni incitmeyeceksin ha? Eve, kocasının saçlarından tutarak kafasını yerden bir santim kadar kaldırdı ve hızla bıraktı. Benden bıktın. Beni etrafında istemiyorsun. Yakandan düşmemi istiyorsun ve beni incitmeyeceksin ha? Senden bıkmak mı? Rourke gözlerini açtı ve ilk kez Eve'in gözlerindeki tek şeyin öfke olmadığını gördü. Karısı ağlıyordu. Sen neden bahsediyorsun Eve? Öyle bir şey söylemedim ben. Asla öyle bir şey söylemedim. Sadece kafamda bazı şeyler var ama hiçbirinin seninle bir ilgisi yok Tanrı aşkına. Rourke güzel eşinin yüzüne baktı ve genç kadının adeta bir tokat yemiş gibi incinmiş göründüğünü fark etti. Eve gözlerini kapadı, gözyaşlarını bastırdı ve doğrularak geri çekildi. Nasıl aptalca bir söz ettiğinin farkında mısın? Diye mırıldandı Rourke. Söylediğin şeyin ne kadar aptalca olduğunun farkında mısın? Ellerini yüzüne götürerek ovaladı. Çok özür dilerim Eve. Dün gece için de özür dilerim. Az önce olanlar için de özür dilerim. Özür dilemeni filan istemiyorum. Bana neler olduğunu anlatmanı istiyorum. Hasta mısın? Uzanıp Rourke'un yüzünü avuçlarının içine alırken gözleri tekrar doldu. Lütfen anlat bana. Sağlığında bir sorun mu var? Hayır, hayır öyle bir şey değil. Rourke ellerini eşinin bileklerine koydu usulca, incittiği ve kızarmaya başlayan bileklerini. Senin canını yaktım. Hayır, boş ver. Neler olduğunu anlat bana. Eğer ölmüyorsan ve bana aşık olmaktan vazgeçmediysen, Tanrım, cehennemde yanacağımı bilsem bile sana aşık olmaktan vazgeçmem ben. Eve, kocasının gözlerinde o tanıdık ifadeyi görmeye başlamıştı yine. Sen benim her şeyimsin. Tanrı aşkına neler olduğunu anlat o zaman. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Bana bir dakika ver, tamam mı? Rourke uzandı ve eşinin yanağından akan gözyaşını sildi. Önce bir içki hazırlamak istiyorum. Eve ayağa kalktı ve elini uzatarak Rourke'un kalkmasına yardım etti. İşle ilgili bir şey mi? Yasa dışı bir şeyler mi yaptın? Adamın dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Ah Teğmen, yasa dışı pek çok iş yapmışımdır, evet, ama çok uzun zamandır hiçbir şey yok. Rourke duvardaki panele doğru ilerledi, düğmeye bastı ve geniş, zengin barı açtı. Viskiyi seçtiğinde Eve içinin yine burkulduğunu hissetti. Pekala, ne? Bütün paranı filan mı kaybettin? Hayır. Rourke neredeyse yüksek sesle gülmüştü. Herhalde öyle bir şeyle daha iyi baş ederdim. Sana ne yaptığıma baksana. Sana, Tanrı aşkına seni incittim. Viskiyi yudumladıktan sonra derin bir nefes aldı. Konu annemle ilgili. Aa! Ha! Eve, düşündüğü onlarca farklı konuya rağmen böyle bir şey aklının ucundan bile geçmemişti. Ne? Aradı mı? Bir şey mi istiyor? Eğer canını sıkan bir şeyler yapıyorsa yardım edebilirim. Rozet filan daha çok işe yarar belki ya da... Rourke başını iki yana salladı ve bir yudum daha aldı. Aramadı. Ölmüş. 25. ayrımın sonu. Sayfa 255. Devamı 26. ayrımda.